Ayrım 13, Asena, Sabahattin Önkibar, sayfa 150. Mahalli seçimlere dikkat. Akşener'e iletişim bağlamında önerimiz şudur. Seçim satı mailine girildiğinden itibaren sosyal medya dışındaki medya zeminlerinden beklenti içinde olmamalı. Zira bilinen şey medya ama öyle ama böyle sarayın yörüngesinde olacak. Doğan grubu dahil bütün merkez kendine hücum ettirilecek. Mümkünse bir televizyon kanalı edinebilirlerse yararlı olur. Engelleyecekler ama yine de zorlamalıdırlar. Meral Akşener parti ya da hareketinin bir diğer handikapı mahalli genel seçimler olacak. Bu seçimde Tayyip Erdoğan'ın karşısına muhalefetin blok olarak değil de ayrı ayrı çıkma ihtimali bulunduğundan sonuç almak zorlaşacaktır. Eğer İstanbul ile Ankara gibi merkezler yine AKP tarafından kazanılırsa Erdoğan öne çıkacak, Akşener imaj olarak gerileyecektir. Yapılması gereken CHP ile ortak aday bulmak olmalıdır. Özellikle Ankara ve İstanbul'da bu kaçınılmazdır. Mümkünse bu beraberlik taşraya da taşınmalıdır. İstanbul ile Ankara. Tersi olur yani İstanbul ile Ankara muhalefet tarafından kazanılırsa işte o gün Tayyip Erdoğan fevkalade zora girecektir. Bu kitabın yazıldığı 2017 Ağustos ayı itibariyle çok düşük ihtimalle olsa da erken seçim olasılığı mevcuttur. Özellikle Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu özel istihbaratları ışığında bunu dillendiriyor. Olur mu bilmem ama eğer olursa böyle bir baskın seçimde CHP ile MHP'nin büyük bir vurgun yemesi kesindir. Henüz işin başında olan Meral Akşener'in bu seçimde ne yapacağı ise meçhuldür. Siyasette 24 saat uzun süre. Kuşkusuz Cumhurbaşkanlığı seçimi mücadelesini tamamen Meral Akşener, Tayyip Erdoğan ekseninde görmek ve sunmak yanıltıcı olabilir. Daha çok uzun süre vardır ve köprünün altından çok sular akacaktır. Oysa Türkiye gibi coğrafyalarda özellikle de siyasette Süleyman Demirel'in dediği gibi 24 saat bile uzun bir süredir. Bir bakarsınız Akşener'in önü kesilir başka bir Akşener sahne alır. Nitekim Devlet Bahçeli öyle bir yorum yapmıştır. Ona göre Koray Aydın'ın Akşener hareketine katılması tamamen böyle bir hesabın ürünüdür. Meral Hanım ama FETÖ ama başka bir şekilde engellenecek ve onun yerine Koray Aydın aday olacakmış. Güya Aydın bu harekete bunun için katılmışmış. Bahçeli ironi ya da şaka yapmadıysa hayal görüyor. Baykal kesici modeli. Yeni hareketin toplumda bir karşılığı var da o karşılık her isim için geçerli değildir. MHP liderinin Koray Aydın'la ilgili ettiği o söz, Akşener oluşumunun içini karıştırmaya yöneliktir. Eğer Meral Hanım'ın başına kazara bir şey getirilirse sadece o hareket içinde değil, mesela CHP'den de farklı hamleler olacaktır. Bize göre Kemal Kılıçdaroğlu iş Alevi-Sünni oylamasına dönüşmesin diye aday olmayacak. O olmazsa kimler mi öne çıkar? Deniz Baykal adaylığı çok istiyor, şansı olur mu? Zor. Zira Baykal 2019'da 82 yaşında olacak. Sadece o değil, Baykal'ın aday olması Tayyip'in %100 başkanlığı anlamına geliyor ve bunu Kemal Kılıçdaroğlu görüyor. Klasik CHP-AKP eksenine taşınacak olan bir seçim yarışında Deniz Bey'in Tayyip Erdoğan'a karşı ipi göğüsleme şansı hiç yoktur. Diyeceksiniz ki realite buysa Deniz Bey niye aday? Tabii o kendini öyle görmüyor. İlaveten siyasete iyi bir final yapmak, yani Cumhurbaşkanı adayı olarak nokta koymak istiyor olabilir. Baykal cenahı bu sağ-sol ya da CHP-AKP yarışması handikapını aşmak adına son günlerde şöyle bir formül geliştirdi. Diyorlar ki Baykal başkan, İlhan Kesici başkan yardımcısı olsun. Bu ikilinin Tayyip Erdoğan'a duman attıracağı iddia ediliyor. Kesici öne çıkabilir. Kusura bakılmasın ama bu formül soyut bir fantezidir ve gerçekliği yoktur. Şunun için İlhan Kesici başkan yardımcılığına razı olmaz. Deniz Baykal gölgeli bir fotoğrafa girip Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkmaz çünkü kaybedeceğini bilir. İlhan Kesici'nin Deniz Bey'i şahsen çok sevdiğini yakından biliyorum ama siyasi imaj ve toplumdaki genel algı bağlamında böyle bir görüntünün Erdoğan'a yarayacağını düşünür. Bunun yerine kendi adaylığına oynar. Peki şans olur mu? Türkiye'deki sağ denilen büyük seçmen hinterlandını bilen biri olarak söyleyebilirim ki, Meral Akşener'den sonra Tayyip Erdoğan karşısında en şanslı isim İlhan Kesici'dir. İlhan Bey'in avantajları. Şunun için, İlhan Kesici toplumun genelinde klasik anlamda Halk Partili olarak görülmez. Kamuoyu onu CHP'de %100 özdeşleştirmez. Ahali Kesici'yi daha çok ekonomist kimliğiyle tanır. Demirel ailesinin damadı olarak görür. DYP'de siyaset yaptığını unutmaz. ANAP'ta milletvekili olduğu günleri hatırlar. Aynı şekilde ODTÜ'deki öğrencilik yıllarındaki ülkücü geçmişini bilir. Kısacası onu epey partiler üstü olarak görür. Buradan hareketle herkesin biraz bizdendir diyeceği bu fotoğrafıyla İlhan Kesici CHP'nin adayı olup bir anda öne çıkar ve Tayyip Erdoğan'a karşı ipi pekala göğüsleyebilir. Kesici'nin çok önemli bir avantajı 35 yıldır üst düzey bürokrat ve siyasetçi olarak bir kere bile yolsuzluk iddiasına muhatap olmamasıdır ki Türkiye'de böyle isimler sağdan soldan çok azdır. Evet, doğruya doğru İlhan Kesici'nin kırığı olmayan bir geçmişi vardır. Ayrıca her çevreyle olan iyi ilişkileri normalleşme arayan Türkiye için yararlı görülebilir. Yılmaz Büyükerşen niye olmaz? İlhan Kesici'nin CHP'deki rakibi Deniz Baykal değil ama Yılmaz Büyükerşen olabilir. Zira Kemal Kılıçdaroğlu'nun da ona meyli varmış gibi haberler alıyoruz. Yılmaz Hoca da aday olmayı çok istiyor. CHP kamuoyunun şu gün itibariyle birinci tercihi o. Ancak onun handikapı Baykal'dan fazla. Birincisi onun da yaşı 80'in üstünde. Yaşın ne önemi var, geç onu demeyin. 80 küsur yaşında bir insan başkanlık gibi günde 18 saat mesai gerektiren bir yükü kaldıramaz. Bunu bilmek için hekim olmak gerekmiyor. Ayrıca seçmeninin 2/3'sinden fazlası genç olan Türk insanı yaşlı birine zor oy verir. İkinci husus Büyükerşen'in CHP seçmeni dışında tek bir oy olsun alamayacağı gerçeğidir. Seçim Eskişehir'de yapılsa tamam, Büyükerşen aday olsun da söyleyin, o ilimizin dışında kim tanır Yılmaz Hoca'yı? Akşener olmazsa kim? Hiç mübalağa etmiyorum, Yılmaz Büyükerşen'in aday yapılması halinde Ekmeleddin'den de bile büyük bir fiyasko olacaktır. Bakın, Baykal bile CHP dışından biraz olsun oy alabilir ama Yılmaz Hoca alamaz. Türkiye'de sol cenah seçim kazanmayı bilmiyor. Halkın neye, nasıl ve niçin oy verdiğini okuyamıyor. Bütün bunlardan hareketle CHP içinde en çok oy alabilme şansı olan isim İlhan Kesici'dir. Kesici halen uykuda olan adaydır ve muhtemelen Meral Akşener'in başına bir iş getirilirse uyandırılacaktır. Bir bakıma Meral Akşener'in yedeği gibidir. Şu gün itibariyle Meral Hanım çok büyük hata yapmaz ve kural dışına çıkılıp siyaseten kellesi vurulmazsa Tayyip'le o çekişecektir. Akşener hareketinin ikinci adamı olan Profesör Ümit Özdağ bu tür kuşku ve endişelerini de içeren çeşitli mesajlarını parti henüz kurulmadan, yani 1 Eylül 2017 itibarıyla Sözcü gazetesinden Nil Soysal'a verdiği röportajda şöyle dillendirmiştir. Ümit Özdağ'ın sözleri: "Partimizin kuruluşunun açıklanması yaklaşıyor. Nasıl bir kurucular kurulu ve nasıl bir program olacak?" Özdağ: "Değişimi temsil eden bir kurucular kurulu ve bir programla geliyoruz. Partimizin önündeki en büyük iki mesele ayrıştırılmaya, hatta düşmanlaştırılmaya çalışılan halkımıza tek bir millet ve kardeş olduğunu hatırlatmak ve son 14 senede tahrip edilen devlet kurumlarını onarmak olacak. Komşu ülkelerde önce halklar ayrıştırıldı, sonra ülkeler parçalanma sürecine sokuldu. Halkımızın ayrıştırılması ve devletimizin ayağa düşürülmesine izin vermeyeceğiz. Halkların ayrıştığı ülkeler Irak, Suriye, Yemen ve Libya'ya dönüyor. Ayrışmayacağız. Bu düşmanlaşma ve ayrışma korkusu hem yurt dışına göçü hem de yurt içinde göçü tetiklemiş durumda. İran'da Hümeyni devrimi sonrasında gerçekleşen dış göç benzeri bir süreci yaşamaya başladık. Türkler dünyada yurt dışında en fazla ev satın alan 4. millet oldu. İmkanı olan kaçıyor veya kaçacağı evi alıyor. Biz kimsenin kimseye tahakküm ettiği bir ülke istemiyoruz. Biz birlikte bir arada kardeşçe yaşam tarzlarımızı özgürce yaşadığımız bir ülke istiyoruz. Bundan dolayı kurucu heyetimizi seçerken bütün Türkiye'yi kucaklayan bir heyet oluşturmaya çalışıyoruz ve bunu başardık. Türkiye'yi kucaklayan derken bu heyetin içinde her etnisiteden veya mezhepten insanlar mı olacak? Özdağ, biz insanları etnisite ve mezheplere göre değerlendirmeyiz. Vatansever olan herkese kapımızı sonuna kadar açtık ve kimseye mezhep veya etnisite sormadık. Gelenler içinde de herkesin olduğunu görüyor ve duyuyorum. Ama kurucular kurulundaki isimler gizemini koruyor hala. Ne zaman açıklanacak? Özdağ, kurucular kurulunda geniş siyasi deneyime sahip olan Türk toplumunun yakından bildiği isimler de daha önce siyasetle hiç ilgilenmemiş isimler de olacaktır. Bu aşamada isimlerin paylaşılmamasının sebebi kurucular kurulu üyelerinin tamamının belli olmaması. Meral Akşener Genel Başkan, Koray Aydın Teşkilat Sorumlusu, sizin göreviniz belli oldu mu? Özdağ, Sayın Akşener dışında parti kurulma aşamasında yapılan görevlendirmelerin parti kurulduktan sonra devam edip etmeyeceği ile ilgili bir karar alınmış değil. Partinin resmen kurulmasından sonra ve kurulların oluşmasıyla birlikte kimin hangi görevi üstleneceği belli olacak. Siyasi ahlaksızlığın zirvesi. Partinizin adı Merkez Demokrat Parti mi olacak? Özdağ, partinin adı üzerinde çalışmalar devam ediyor. Parti henüz kurulmadan FETÖ destekliyor iddiaları ortaya atıldı. Özdağ, yılın en büyük komedisi. Bize FETÖ'cü demek siyasi ahlaksızlığın zirvesidir. FETÖ'nün mesela beni hedef alarak bana karşı hangi kumpasların kurulması gerektiği talimatını verdiğini ve bu talimatı hangi gazetelerin yerine getirdiğini ben de biliyorum. AKP de. Ben belgelerle konuşurum, devlet belgeleriyle. FETÖ son 1000 senelik tarihimizdeki en büyük iç düşmandır. FETÖ ile mücadele AKP'ye yani eski ortağına emanet edilemez. AKP'de at izi ile it izi o kadar birbirine karışmıştır ki Erdoğan istese bile sonuç alamaz. Oysa bizim partimizde Türkiye'de en önemli kararlı ve bilinçli FETÖ karşıtı uzmanlar FETÖ'yü yok edecek dosyalarla hazırlanıyorlar. Saray ve uçaklar. Peki farklı siyasetlerden ve siyaset dışından gelen insanlar partinizle nasıl anlaşacak? Özdağ, farklı düşündüğümüz hususlar var ve olacak. Hem geçmiş ve bugün hem gelecek konusunda farklı yorumlarımız olacak. Ancak üzerinde uzlaştığımız hususlar çok daha önemli. Öncelikle tasada ve kıvançta bir olan Türk milletinin evlatlarıyız. Biz çocuklarımız ve torunlarımızın daha güvenli, daha özgür ve daha zengin bir Türkiye'de yaşamalarını istiyoruz. Biz yasama, yürütme ve yargının ayrı olduğu bir ülke istiyoruz. Herkesin bağımsız yargı önünde eşit olmasını istiyoruz. Çocuklarımızın 4. sanayi devrimini yakalayan bir ülkede okula gitmesini istiyoruz. İmam Hatip, Meslek Lisesi, Fen Lisesi fark etmez, daha kaliteli bir eğitim istiyoruz. Ankara'nın Şam, İstanbul'un Halep olmasına izin vermeyeceğiz. İktidara geldiğinizde ilk icraatınız ne olacak? Özdağ, saray yeni kurulacak bir üniversiteye kampüs olarak verilecek. Cumhurbaşkanına ait 13 uçak satılacak. Sayın Akşener Atatürk'ün mirası olan köşkte kalacak. Bütün israfa sert ve kesin bir şekilde son verilecek. Devlette tasarruf ana ilke olacak. Sonra üretim ekonomisi başlayacak. 4. Sanayi Devrimi. Hızlı başladınız. Programınızda neler var? Özdağ, Türkiye'yi içine girdiği çok boyutlu kısır döngüden kurtaracak bir kadro ve programla geliyoruz. Türkiye, bugün tarihinin en sıkıntılı döneminden geçiyor. Bu ağır sorunları aşmak için ekonomi, dış politika, eğitim, her konuda uzman kadrolar ile eylem planları hazırlıyoruz. İlk günden 365. güne kadar neler yapacağımız belli. Öncelikle kimseyi dışlamayan, dışlandığı duygusunu vermeyen bir iktidar olacağız. Liyakati olan herkes hangi partiye oy verirse versin bizim kadromuz. Türkiye'nin kadrosu olacak. Bütün toplumu kucaklayan tarzda kimsenin yaşam tarzıyla uğraşmayacağız. Kimsenin uğraşmasına da izin vermeyeceğiz. Yıkılan devlet kurumlarını, eğitimi ve sanayiyi, 4. sanayi devrimini esas alarak yeniden inşa edeceğiz. Yoksa dünyayı yakalayamayız. Kuruluş aşamasında ya da sonrasında partinize yönelik bir kumpas bekliyor musunuz? Özdağ, kumpas başladı bile. FETÖ üzerinden senaryo kurma çalışmaları var, duyuyoruz. Ne de olsa karşımızda FETÖ'cülerin yanında yetişen bir ekip var. Bizim de tek bir cevabımız var. Diyoruz ki yaptığınız yiğitliğe sığar mı? Kumpasların arkasına sığınmadan gelin, mertçe bir siyasi mücadele yapalım. Erdoğan'ın var olma savaşı. Partinizin olmazsa olmaz ilkesi nedir? Partimizin olmazsa olmaz bir değil birçok ilkesi vardır. Cumhuriyetin kuruluş esasları ve Türk milletinin milli ve manevi değerleri, ülkemizin toprak ve millet bütünlüğü, hukuk devleti ve parlamenter demokrasi ve 4. sanayi devrimi esaslı reel sektörü canlandıracak büyük bir ekonomi stratejisi. Bu çerçevede Türkiye'nin ağır sorunlarını nasıl çözeceksiniz? Özdağ, öncelikle herkesin şu gerçeğin farkına varması lazım. Erdoğan'ın var olma savaşı Türkiye'yi her yönden baskı altına alıyor. Bir zamanlar istikrarın sembolü olduğu söylenen Erdoğan, artık çöküşün lokomotifi konumunda. Ekonomi, sanayi, ihracat kanalları, finans sektörü, eğitim, sağlık, her şey bu baskının altında eriyor. Yandaş basında ekonomi çok iyi gidiyor diye haber yaparak ülkeyi geliştiremezsiniz. Türkiye uzun bir süredir kan kaybediyor. Dış borç alınarak yapılan bina ve yol ile gidilebilecek yol bitti. Türkiye gerilemekte. Gelecek nesillerin muhtemel kazançları rehin verilmektedir. Bu ekonominin sürdürülebilir olmadığını herkes, özellikle iş dünyası biliyor. Biliyor ama iktidarın baskısı sebebiyle konuşamıyor. Türkiye'den korkunç bir servet kaçışı var. Türk ekonomisinin tek çıkış yolu var, reel sektörü ayağa kaldırmak ve tarımı, hayvancılığı canlandırmak. FETÖ ile yapılan mücadeleye güvenmiyoruz. Cumhurbaşkanının FETÖ ile mücadelesine güvenmiyor musunuz? Özdağ, Erdoğan'ın FETÖ mücadelesine güvenmiyoruz. Çünkü Erdoğan sözcüğü bizi, bütün muhalefeti FETÖ'cü ilan ederek FETÖ'yü sulandırıyor. Erdoğan'ın 5 metre ötesini görememek gibi bir sorunu var. FETÖ gibi tarihimizin en tehlikeli iç düşmanını 15 sene göremedi. FETÖ'nün katlettiği hukuku, masumlardan çaldığı hayatları, yalanlarını, dolanlarını keyifle izledi. Her adımda FETÖ'den yana oldu. Kozmik olanın anahtarını FETÖ'ye teslim ederek inanılmazı başardı. Suriye dış politikasının nelere mal olacağını da göremedi. APO'yla anayasa hazırlamanın PKK'ya nasıl alan hakimiyeti sağladığını da göremedi. Şimdi de hukuksuz bir Türkiye'nin nelere mal olacağını, bugün yaptığı hataların yarın nelere yol açacağını göremiyor. Türkiye'yi hızla 1913 yılının şartlarına sürüklediğini bile göremiyor. Türkiye tüm dünyayla kavgalı bir ülke oldu. Erdoğan'ın dünya kamuoyundaki desteği Kaddafi'den, Saddam Hüseyin'den veya Kuzey Kore liderinden fazla değil. Erdoğan hukuktan ve milli iradeden gelen gücünden kalanı 16 Nisan kirli referandumuyla tamamen kaybetti. Dolayısıyla hukukun ve özgürlüklerin değerini bilen bir heyet olacak bizim heyetimiz. Naralar atıp Yunanistan'a 18 ada bağışlayan değil, Türkiye'nin menfaatlerini koruyan bir heyet olacak. İç politikada oy peşine düşüp toprak kaybeden değil. Partinizi FETÖ sızmalarından nasıl koruyacaksınız? Özdağ, partimizin kapısı daha önce hangi partiye mensup olursa olsun bütün vatanseverlere açıktır. Tabii ki bir terör ve casusluk örgütü olan FETÖ nasıl TSK, MİT ve Dışişleri Bakanlığı'na ve AKP'ye sızdıysa muhtemelen bize de sızmayı deneyecektir. Bunu engellemek için elimizden gelen en yüksek itinayı göstereceğiz. 13. Ayrımın sonu. Sayfa 160.